Petrol Ofisi Maxima Motor Ağlarını sundu. Halit Balkan ve Turgut Yüksektağ ile Otomobil Adamları, hoş geldiniz. Ben bu anonsu yaptıktan hemen sonra tekrar yanımda bir hoş geldiniz cümlesi bekliyorum. Artık senede neredeyse 90 küsür program yapmışız. Ama Halit bugün çok uzaklarda, Fas'ta, Marrakeş. En son gördüğüm Marrakeş'teydi. Dacia Duster ile ilgili bir çöl testinde. Programın ikinci bölümünde de kısmet olursa Halit'e bağlanacağız ama bugün tek başına ben yapıyor olacağım programı. Neyle başlayalım? Öncelikle Kasım ayı otomobil satış rakamları da açıklandı. Yılın artık son ayına girdik. Aralık ayına girdik. Aralık ayı öncesinde de yılın ilk 11 aylık performansını dün Otomobil Distribütörler Derneği açıkladı diyeceğim ama Otomobil Distribütörler Derneği dün bir toplantı yaptı ve bu toplantıda derneğin adının da değiştirildiğini açıkladı ve Otomobil Distribütörleri Mobilite Derneği olarak isimlerini revize ettiklerini ve artık mobilitenin hayatımıza bu kadar girdiği bir dönemde kendi dernek kurumsallarında Mobilite Derneği olarak da değiştirdiklerini dün resmi olarak açıkladılar. Dolayısıyla bu saatten sonra artık Otomobil Distribütörleri Derneği ODD değil, ODMD yani Otomobil Distribütörleri Mobilite Derneği olarak derneği anıyor olacağız. Peki rakamlar bize ne gösteriyor? Onlara bir bakalım. Kasım ayında otomobil hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Kasım ayına göre %36.7 artarak 82.311 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre çok ciddi bir artış var ama bunda tabii geçen yılın araç bulunabilirliği, baz etkisi vesaire, bunları da total olarak bakmak lazım ki biraz sonra onları da söyleyeceğim sizlere. 2022 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %37.8 artarak 59.222 adet oldu. Hafif ticari araç satışları da %34 artarak 23.089 adet olarak gerçekleşti ki çok iyi rakam. Bu bir anlamda şey anlamına geliyor. Aslında otomobili olan satmış, parası olan almış gibi bir durum var. Neredeyse yine otomobil kalmamış. Şeye bakalım. Ocak-Kasım dönemindeki otomobil hafif ticari araç satışları pazarına bakalım. 2022 yılı Ocak-Kasım dönemindeki otomobil hafif ticari araç pazarı %1 oranında azaldı geçen yıla göre. Tam olarak rakamı da verelim. 668.063 adet olarak gerçekleşti. 668.063 adet otomobil hafif ticari araçların 2022 yılındaki toplam satış rakamı ilk 11 ayda. Detayını da verelim. Otomobil satışları 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %2.4 oranında azalırken 505.886 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da %3.4 artarak 162.177 adet oldu. Buradan ne çıkıyor? 668.063 adet. Bizim Halit Balkan'la beraber bu yılın başından itibaren, özellikle ikinci yarısından itibaren söylediğimiz şey neydi? Bu yıl yaklaşık olarak 750-800 bin bandında otomobil satarak tamamlanır diye bir öngörümüz vardı. Şu anda ne gösteriyor? Son ay ne kadar otomobil gelebilir? İşte Kasım ayında 82.311 adet otomobil gelmiş ve satılmış. Aralık ayında ne kadar otomobil gelecek sorusu aslında yılı kaçla kapatacağımız sorusunun karşılığı olacak. 100 bin otomobil gelirse 750 bin bandını geçmiş olacağız. 100 binin altında kaldığında 750 binler seviyesinde, olur mu olmaz bilmiyorum ama 150 bin adet otomobilde bu Aralık ayı içerisinde satışa sunulabilirse tamamı da satılır diye öngörümüz var. O zaman da 800 binler bandını bulur ama şu andaki görünen 750-800 bin aralığında 2022 yılını tamamlayacağız gibi görünüyor. Biraz detaylarına bakalım. Kırılımlarına bakalım bunların. Neler var? Hangi rakamlar var? Pazarın %87.7'si vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentindeki otomobillerden oluşuyor. C segmenti otomobiller %51.1 ile yine pazarın en büyük pay sahibi, 258.655 adet satışla yılın ilk 11 ayında gerçekleşmiş. B segmenti otomobiller ise 182.248 adette %36 pay almış ki B ve C'nin şeyi zaten pazar payı neredeyse %80'lerin şu anda üzerinde. Gövde tiplerine göre baktığımız zaman Halit Balkan'ın bir sözü vardır. Hani sedanlar ölüyor diye 10 yıl önce bir şey yapmıştı, bir paylaşım. Bizim Otoclub YouTube kanalında Halit Balkan'la yaptığımız ilk videodur. Sedanlar ölüyor mu sorusu başlığı altında yaptığımız video. Şu anda yılın ilk 11 ayına göre %41.3 payla SUV modelleri Türkiye'deki en çok satan kasa tipi pozisyona yerleşmiş durumda. %37.2 payla sedanlar 188.244 adet satmış. Hatchback'ler ise 99.816 yani %19.7 pay almış pazarda. Yılın geri kalan bölümünde de böyle olacaktır. Bu şu demek aslında, 2022 yılında Türkiye'de en çok satan kasa tipi SU olarak 3 aşağı 5 yukarı artık netleşmiş hale geldi. Bunda tabii pazara sunulan arzın da çok ciddi anlamda önemi var. Yeni çıkan bütün otomobillerin hemen hemen her model, her markanın öne çıkardığı modelin SUV olması, crossover olmasının önemi var. Bunlar ciddi anlamda SUV öne çıkaran şeyler ama yavaş yavaş elektrikliyle beraber birazcık daha SUV modelleri de esnemeye başladı. Onunla ilgili detayları da geçen haftalardaki programlarda sizinle paylaşmıştık zaten. Peki motor tiplerine göre benzinli motorlar şu anda 353.529 adette ilk 11 aylık süreçte %69.9 yani %70'e yakın bir pay almış pazardan. Dizel otomobil satışları düşmeye devam ediyor. 87.045 adette %17.2 pay almış ama hala daha satılıyor. Avrupa pazarından neredeyse artık sıfırlanmış durumda ama Türkiye pazarının hala daha satılıyor. Hibrit otomobiller %10.2 pay aldılar. 51.504 adet ki bunda özellikle Toyota'nın ciddi bir ağırlığı var orada. Otogazlı otomobiller 7.594 adette %1.5 pay alırken henüz daha yüzde sıralamasına girmese de 6.214 adet elektrikli otomobil satılmış ki bu geçen yıla göre daha şimdiden neredeyse %300'lük bir artış demek. Elektrikli otomobiller her gün her dakika ciddi anlamda hayatımıza yer etmeye başladı ki programın son bölümünde de bu hafta kullandığımız Hyundai Ioniq 5 ile ilgili bilgi vereceğim. Son dönemde bu kadar beğendiğim çok az otomobil vardı ki dünyada da yılın otomobili oldu ama dedim ki onu son bölüme bırakalım. Başka ne notlar var onları da paylaşayım sizinle. 1600 cc'nin altındaki otomobil satışları %4.3 azalmış ama hala %87.7 pazar payına sahip ki maalesef her zaman eleştirdiğimiz vergi düzenlemesinden dolayı böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biz de isteriz 2.0 motorlar, 3.0 motorlar, büyük motorlar, hatta hani piston kafalar, petrol kafalar olarak V8'ler vesaire kullanalım isteriz ama Türkiye'deki vergi düzenlemesi nedeniyle bulabildiğimiz en küçük otomobili almak durumunda kalıyoruz maalesef. Rakamlara baktığımızda otomatik şanzımanlı otomobiller var. Otomatik şanzımanlı otomobiller artık %77.8 neredeyse otomobillerin çok büyük bölümü, her satılan 4 otomobilin 3'ü de otomatik şanzımanlı otomobiller olarak hayatımıza girmiş durumda. Rakamlara baktığımız zaman çok net olarak şeyi görebiliyoruz. Beklenen bir evet fiyatlar çok yükseldi. Acaba otomobil fiyatları düşer mi falan ama hayır, otomobil fiyatları artıyor. Bu ay da artmaya devam etti. Aralık ayı başı itibariyle ciddi anlamda zam gelen otomobiller de var. Yılbaşı itibariyle zam gelmesi muhtemel çok otomobil var. Ama buna rağmen hala da otomobil bir yatırım aracı olarak görülüyor. Ve hala gelen hemen hemen tüm otomobiller ciddi anlamda satılıyor. Aralık ayında da satılacaktır. Aralık ayında ön anlaşması yapılmış birçok otomobilde Ocak ayı içerisinde satılmaya devam edecektir. Dolayısıyla otomobil hayatımızın her alanında var. Var olmaya da devam edecek. Bunun içerisinde rakamlara baktığımız zaman bir önce de söyledim. Elektrikli otomobiller ciddi anlamda yer tutmaya başladı. Her markanın elektrikli ile ilgili bir yatırımı var, bir planlaması var ve bu elektrikli otomobillerde hayatımızın her anında bizimle birlikte olmaya devam ediyorlar. Genel total rakamlara baktıktan sonra aslında bir de marka bazında bakıyor olmak lazım. Kasım ayında yine en çok satan marka Fiat oldu. Fiat 10.150 adetlik bir satış gerçekleştirdi. Geçen sene Kasım ayında çok düşük satışı vardı. Otomobil tedariği nedeniyle bir sıkıntısı vardı ama bu sene içerisinde o sıkıntıyı aşmış görünüyor ve Kasım ayını 10.150 adetle tamamladı. İkinci sırada Renault var. 8.383 adet otomobil ve hafif ticari satmış bu yılın Kasım ayında. Bu da çok ciddi, iyi bir rakam. Toyota bu ay 3. sıraya yerleşmiş, en çok satanlar arasında 4.237 adet. Peugeot 3.530 adet, Hyundai 3.162 adet, Volkswagen 3.123 adet, Dacia 2.938 adet, Opel 2.655 adet, Kia 2.559 adet ve Citroen 2.452 adetle Kasım ayında en çok otomobil ve hafif ticaret satan 10 marka olarak sıralanıyorlar. Ocak-Kasım döneminde şu anda en çok satan otomobil ve yılın son ayına en çok satan olarak giren marka Fiat. En yakın rakibi Renault'un yaklaşık olarak 13.700 araçlık önünde 83.714 adetle yılın son ayına lider olarak giriyor. İkinci sırada ki bizim Halit'le yaptığımız espriler içerisinde vardır, programı takip edenler bilirler. İşte Aralık Renault yapar derler. Aralık ayında Renault çok ciddi anlamda filo satışları vardır ve bir anda çok fırlar ama tedarikle ilgili sorun olmasa belki bu sene de aynı şeyi yapabilirdi ama tüm markalarda tedarik sorunu var. Renault ikinci sırada. Yılın ilk 11 ayında 70.014 adet araç satmış. Tamamı ithal araçlardan oluşmasına rağmen 3. sırada Volkswagen'in olması çok enteresan. 44.730 adetlik bir satışı var. Çok iyi bir rakam bence bir İtalya markası için. Türkiye'deki çünkü Fiat, Renault ve Hyundai ilk dörtteki 3 yerli üretim desteği olan markanın arasına bir yabancı İtal markanın giriyor olması enteresan. Hyundai 4. sırada, 5. sırada Dacia var. 6. sırada Toyota var. 7'de Opel, 8 Peugeot, 9 Honda ve 10. sırada Citroen var. Türkiye'de yılın ilk 11 ayında en çok otomobil satan, otomobil hafif ticari araç satan 10 marka olarak sıralanıyorlar. Bunların içerisinde sıralama ne olur? Fiat ikinci ile arasında yaklaşık 13 bin fark var. Renault ile Volkswagen arasında yaklaşık 26 bin fark var ki Renault'un yani büyük oranda ikinci olacağı neredeyse garanti. Volkswagen ile Hyundai arasında 6 bin fark var. Buradaki esas rekabet 8, 9 ve 10. sırada Peugeot 19.749, Honda 19.555, Citroen 17.973, Skoda da 17.495 adet araç satmışlar. 8 ile 12. sıra arasında çok ciddi anlamda bir rekabet olacak. Yılın son ayında kim daha çok otomobil getirirse o öne geçecek gibi görünüyor şu an itibariyle. Satış rakamlarının hemen ardından bir pas atabilir ilk bölümü noktalayalım. Sonrasında Halit Volkan'a bağlanacağız. D segmentinin en çok lideri, uzun yıllardır Türkiye'deki lideri Passat artık Volkswagen'in fiyat listelerinden çıkarıldı. Üretilmeyeceği daha önce açıklanmıştı. Bu yılın sonu itibariyle artık satışlardan da çıkarıldı. Dolayısıyla artık 0 kilometre bir Passat almak isterseniz maalesef Passat'a artık ulaşamıyorsunuz. Onun yerine ne alır? Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çok tutulan bir otomobilde onun yerine ne alır? O pazara kim gelir? Sorusu zaten 1-2 yıldır kafaları kurcalayan sorulardı. Önümüzdeki aylardan itibaren de onun yanıtını almaya başlayacağız gibi görünüyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Kısa bir aranın ardından Halit Volkan, Fas'ta telefonun öbür ucunda bizi bekliyor olacak. Dacia testi nasıl gidiyor? Fas Dünya Kupası'nda harikalar yaratıyor. Orada nasıl bir ortamın içerisinde? Tüm bu soruları soracağız ama kısa bir an ardından Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Çok uzaklara bağlanıyoruz. İlk bölümde de belirttiğimiz üzere Halit Volkan şu anda Fas'ta. Halit selam.
Selamlar.
Fas'ta nerede? Marrakeş'te değil mi? En son orada gördüm seni.
Evet, Marrakeş'teyim. Marrakeş'in biraz dışında bir çöl var. Tipik Kuzey Afrika. O çölde işte Dacia Duster'larla bir yaklaşık 4 saat süren bir sürüş yaptık. 4 tekerlekten çekişte tabii ki Duster'larla. Çöl deyince tabii insanların aklına şu gelebilir, böyle kocaman kum tepeleri vesaire. Öyle değil buradaki çöl. Daha sert zeminli, daha çok kayalık. Zaman zaman böyle pudra gibi zeminle karşılaşıyorsun. Zaman zaman kayalarla karşılaşıyorsun. Yani çok acayip, böyle dünyada değil başka bir yerde gibi hissettiren bir coğrafya burası.
Şeyi soracağım, otomobili soracağım tabii de ama çok özel bir zamanda Fas'a gittin tabii. Senin çok ilgi alanın dışında biliyorum. Fas Dünya Kupası'nda çok zoru başarıp grubunda birinci olarak çıktı. Fas tahmin ediyorum şu anda resmi bayram falan ilan etmiş olabilir orada. Nedir orada durum?
Dün akşam öyleydi, evet. Restoranda yemek yiyorduk tam yemek sırasında. Zaten seslerden anlıyorsun gol attığını Fas'ın. Akşam ama yağmur başlayınca insanlar pek sokağa çıkmadılar. Yani en azından oradaki yerel arkadaşlarla konuştuğumuzda bunu söylediler. Eğer yağmur yağmasaydı şu anda felç olmuştu buraları. Neyse ki yağmur yağdı dediler. Çünkü burada ciddi bir kuraklık varmış. Ve mesela pazartesi günü bütün Fas camilerde yağmur duasına çıkmış. Ve yağmur yağınca da hepsi mutlu çünkü su kesintileri yaşanıyormuş ciddi anlamda. Böyle enteresan ama çok da büyük bir sevinç olduğunu söyleyebilirim.
Bir önceki Dünya Kupası'nın ikincisi ve üçüncüsünün olduğu gruptan birinci olarak çıkmak Fas için gerçekten çok özel bir durum. Çok senin konun değil, biliyorum, o yüzden çok kısa geçtim. Duster bir anlatır mısın bize? Geçen yine Dacia ile ilgili bir organizasyondaydın sen. Bu sefer şeyde de Iğdır'daydın.
Evet, doğrudur. Jogger geldi Türkiye'ye, onun lansmanına gitmiştim. Bu tabii daha farklı. Duster yeni bir otomobil değil. Ama biliyorsun Dacia kurumsal kimliğini değiştirdi. Logosunu değiştirdi. Dolayısıyla bu yeni logoları ve yeni anlayışı otomobillerine yansıtmaya başladı. Duster için de böyle bir organizasyon yapıldı. Ya, temel olarak aslında hani 6 ay önceki otomobille aynı otomobilden bahsediyoruz. Çok büyük değişiklik yok. Olan değişiklikler de zaten görsel değişiklikler. Yani ön ızgaranın değişmesi, arkaya kocaman Dacia'sının eklenmesi, işte içeride kapı kollarında küçük bir tasarım değişikliği gibi. Onun dışında kullandığımız araçlar işte 1.5 dizel, bildiğimiz hani Renault kaynaklı motorlar, 4 tekerlekten çekiş ki o da Nissan kaynaklı, işte 6 ileri manuel şanzıman. Ama tabii son dönemde artık yapılan sunumda da bunu söylediler. Dacia Duster 2010 yılında tanıtılmıştı. O zamandan bu zamana 2.150.000'i geçmiş satışları.
Oo, çok iyi rakam.
Ve bizim önümüze bir evet bir şey tablo koydular. Çok ilginç. Duster ilk çıktığında satışları hızla yükseliyor. Sonra biraz düşüyor. Hemen bir makyaj yapıyorlar. Satışlar gene yukarı çıkıyor. Sonra tekrar düşmeye başlayınca işte kasa değişiyor.
Yine yükseliyor.
Ama enteresan bir cümle vardı orada. Tüketiciler artık daha fazla elektronik sistem istiyorlardı. Bu yüzden mecbur kaldık deyip ekranların falan konmasını, bir takım elektronik sistemlerin eklenmesini de bu şekilde açıkladılar. Bu ilginç diye açık söylemek gerekirse.
Bu fiyata yansıyor mu peki?
Yani çok küçük yansıyor. Şunu söylemek lazım. Bildiğim kadarıyla zaten Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 4 tekerlekli çift kişili arazi aracı diyebiliriz Duster için. Yani tam bir bütçe otomobili. Yani parasının karşılığını verebilen bir otomobil ki yıllardır Türkiye'de de şehir içinde olsun, işte küçük şehirlerde, kasabalarda olsun ya da maden şantiyelerde vesaire çok kullanılan bir araç. Ve sağlamlığını da kanıtlamış bir araç. Temel olarak bakıldığında görevi, hani dört tekerlekten çekişi açısından söylüyorum bunu, en zor şartlarda bile en azından belli bir yere kadar gidebilmek, ama zaten belli bir noktadan sonra da üzerindeki dört tekerlekten çekiş sistemi tabii ki yeterli olmayacaktır. Uygun lastik yoksa da tabii ki gidemeyecektir, ama biz üzerinde kış lastikleriyle burada en azından çölün belli kesimlerini rahatlıkla geçebildik. Türkiye'de bu kadar zor şartlar bir tek şantiyelerde ve madenlerde olabilir, ama oralarda da rahatlıkla kullanılan bir araçtan bahsediyoruz. Tabii işte ekranı var artık, değil, iniş kontrolü var vesairesi var bu otomobilin. Elektronikle de desteklenen bir otomobil. Dediğim gibi yeni kurumsal kimliği kutlamaya çağırdılar aslında bizi buraya. Ve bizim için de böyle bir hani çöl, çok sert zeminli bir çöl ortamında araç kullanmak için hani iki günlük bir mola vermiş olduk, öyle söylemek.
İyi ki de mola yani.
Ama oradan, çok enteresan bir yer.
Oradan oraya. İyi ki de mola seninki yani. Biz seni artık İstanbul'da göremiyoruz. Nasıl bir molaysa bu.
Ya sorma. Neyse, bundan sonra genelde İstanbul olacağım.
Seninki tam şey olmuş ama yalnız şu anda. Barcelona'dan Fasad'a gittikten sonra hani serin sulardan kızgın kumlara gibi, yani reklamlardaki gibi bir şey olmuşsun.
Öyle. Ya bir de şeyi söylemek lazım. Yani dün buraya indik. Önce Eskişehir tarafına gittik. Bayağı bildiğin 19. yüzyıl. Akşam yeni bölümüne gittik yemek yemeye. Bildiğin Avrupa şehri gibi. İşte Lamborghini, Uruslar, Ferrari'ler, şunlar bunlar. O gün çöle çıktık. Köyler var 18. yüzyıl. Yani yol yok, bir şey yok, su büyük problem. Evler kerpiç, kaldığımız otel bile kerpiçten yapılmıştı. Yani çok çok iki farklı uç burada aynı anda yaşanıyor diyebilirim sana. Ama tabii pazarın büyük çoğunluğu Dacia'nın elinde. Her yer Dacia.
Ha, enteresan.
Dolayısıyla böyle bir organizasyonun niye burada yapıldığını da kolaylıkla anlayabiliyorsun.
Peki şeyi sorayım. Sadece Türkiye'den gazeteciler var yoksa dünyanın farklı ülkelerinden gelen, organizasyon
yok,
için gelen var mı?
Yok, farklı ülkeler.
Ha, farklı ülkeler.
Biz 3 ülke buradaydık. İspanyollar, İtalyanlar, İspanyollar, İngilizler ve biz buradaydık. Biz ilk grubumuz, bizden sonra da diğer ülkeler gelmeye devam edecekmiş. Yani biz sıfır otomobilleri kullandık. Buradan sonrası artık diğerlerinin işi.
Peki, hazır seni yakalamışken şeyi de sorayım. Dün Kasım ayı satış rakamları açıklandı. 82.311 adet ve geçen yıla göre %36.7 artmış. Hani şey gibi olmuş gene, hani ne geldiyse satıldı.
Tabii yani baz etkisine dikkat etmek gerekiyor yalnız. Yani hani %36'lar artışı bu, ama otomobil olmayınca tabii bir sene sonra biraz otomobil girince çok yüksek artış gibi görünüyor. Bir de otomotiv sektörünün tahmin ettiği rakamlara doğru gidiyoruz. Biliyorsun 750-780 evet. bin gibi öngörülüyordu.
Şu anda 668 bin gibi bir rakamda şu an 668.063 adet olarak şu anda ilk 11 ay satışı gerçekleşti. 750'yi de geçecektir, 800.000'e evet. bulacaktır gibi görünüyor yılın sonunda.
Ya araç bulunursa, bir de tabii şunu söylemek lazım. Mesela Eylül ayında siparişi verilen otomobiller bir kısmı da Kasım ayında ancak teslim edilebildi. Yani bu ay, yani geçtiğimiz ay daha doğrusu. Kasım ayında işte bu kadar otomobil Türkiye'ye giriş yaptı, ama bunlar daha önceden verilmiş siparişlerdi bir kısmında. Bunu da atlamamak lazım. Bir de biliyorsun bu matrah değişikliğiyle ilgili beklenti dönemi var ya, bir anda evet. satışlar durdu. Hemen arkasından açıklanınca da zaten herkes gidip alacağını aldı. Önemli olan Aralık ayında Türkiye'ye ne kadar otomobil getirilebileceği. 100 bin gelirse işte 780 gibi kapanır. 50 bin, 60 bin otomobil gelirse başka bir rakamda karşılaşırız. 150 bin araç getirilirse başka bir rakamda karşılaşırız. Bu tamamen tedarik.
150 bin getirilirse satılır değil mi?
Satılır.
Satılır.
Net doğru. Satılır. Kesinlikle satılır. Yani. Bu kadar basit.
Peki benim için önemli bir soru. Önümüzdeki hafta artık İstanbul'da mısın?
Evet. Benim için önemli bir soru bu.
Ya biz seninle evet, o kadar çok yan yanaymışız gibi çok algılanıyor ama gerçekten çok az görüşürüz. Bu arada dün akşam itibariyle bizim YouTube'da uzun süredir anlattığımız ve reklamını yaptığımız diyeyim İkonik Otomobiller serisinin ilki yayınlandı ve çok acayip ilgi gördü. Sen daha izleyememişsindir diye tahmin ediyorum. İnternet olarak burada, orada.
Evet, internet ciddi problem burada. Özellikle zaten şeyde çölde çoğu yerde iş çekmiyordu. O yüzden bir de otomobil kullanıyorsun. Hani onlara bakamıyorsun maalesef. Bu akşam umarım otelde bakacağım.
1 saat 10 dakika Mazda MX-5 konuşmuşuz yani. Gerçekten yapmışız bunu da. Vaktin olduğunda ona da bakarsın diyeceğim. Var mı Halit ekleyeceğin bir şey?
Yok vallahi herkese hani mutlu günler diliyorum. İyi bir cumartesi diliyorum. Ben cumartesi gece yarısı falan İstanbul'da olacağım kısmetse. Pazar günden itibaren de konuşmaya başlarız tekrar eskisi gibi.
Önümüzdeki hafta bol bol teşvik mesai yapalım. Çekilecek çok videomuz var. Birlikte tamam. Stoğumuz kalmadı bilgin ola. Geldiğin zaman uzun uzun konuşuruz. Kendine çok dikkat et. Oradaki bütün arkadaşlara da çok selam.
Sağ ol, sen de.
Senle vedalaşarak ikinci bölümü bitirelim. Otomobil Adamlar 3. bölümde devam edecek. Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz. Halit Bolkan'ı FAS'ta bıraktık. Çöldeki o testine devam etsin ama biz günümüze dönelim. Programın son bölümünde iki tane önemli konumuz var. Bir tanesi Renault grubu Türkiye CEO'su Sayın Hakan Doğan'ın yaptığı açıklamalar oldu. Bu açıklamalara göre Renault fabrika çıkışlı ikinci el yenileme projesine Nisan ayı itibariyle başlayacağını açıkladı. Bu ne demek? İkinci el bir Renault'unuz var. Artık fabrika onaylı Renault tarafından otomobiliniz yenilenecek ve yenilenmiş halde size teslim edilecek ve Sayın Hakan Doğan'ın yaptığı açıklamalara göre yılda yaklaşık 30 bin aracın bu şekilde yenilenerek trafiğe katılması planlanıyor. Bu sadece Renault ile kalmayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü yenileme özellikle ikinci el otomobil alım satımı yapan firmaların da en önemli hedef işlerinden bir tanesi otomobil yenileme yapmak. Yani ikinci el olan bir otomobilin başta mekanik aksamı olmak üzere işte şanzımanı, motoru, turbosu, diferansiyeli vesairesi olmak üzere hepsinin baştan elden geçmesi, kaporta boyadaki eksikliklerin, hasarların giderilmesi ve sonrasında trafiğe yeni araç gibi yeni olmamakla birlikte yeni araç gibi tekrar trafiğe sunulmasını kapsayan bir proje. Avrupa'da bazı ülkelerde başlamıştı. Türkiye'de de Renault ile birlikte başlayacak ama sonrasında yepyeni pazarlar oluşturarak tahminimce büyüyerek ve katlanarak devam edecek bir proje gibi görünüyor. Son Türkiye gibi yaş olarak trafikteki araç parkı çok yaşlı bir parka sahibiz. Şu anda yaklaşık olarak 15-16'lar seviyesine kadar gelmek üzere trafikteki araçların yaş ortalaması. Dolayısıyla yenilenmenin ciddi anlamda ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Renault'un başlattığı bu projede ciddi anlamda talep görecektir. Önümüzdeki dönemde de hem otomobil markaları hem de bununla birlikte bu alanda hizmet veren diğer firmalarda ciddi anlamda bu işin içerisine yöneleceklerdir. Yenileme projeleri girecektir. Ama burada bir şeyin de altını çiziyor olmak lazım. Özellikle işte kasko, sigorta vesaire bunları geçen aylarda da konuştuk. Bir otomobilin pert olduktan sonra bence artık dönüşüm merkezlerine gönderilmesi lazım. Maalesef Türkiye'de bu hafta bazı sosyal medya hesaplarında ve haberlerde de gördük. İşte iki araçtan, üç araçtan birleştirilerek trafiğe sürülen aslında bizim zombi araç dediğiniz çok sayıda araç da var. Bu araçların da artık yeni kanunlarla birlikte pert olduktan sonra tekrar trafiğe çıkışın önüne geçiyor olmak lazım. Bu araçlar trafiğe çıkamamalı çünkü güvenlik olarak ciddi anlamda kullanıcısına da trafiktekileri de ciddi anlamda tehlike yaratan araçlar bir takım düzenlemelerin baştan aşağı olarak bence yapılması gerek ki biz dediğim gibi daha önceki programlarda bunları defalarca anlattık. YouTube yayınları yaptık, uzun uzun konuştuk. Bunların mutlaka evet yenilenmiş otomobil çok ciddi anlamda önemli ama bununla ilgili bir takım düzenlemeler, denetlemeler ve kontrollerle beraber geldiğinde bu işler çok daha etkili hale gelecektir. Çünkü daha önce bununla ilgili bir YouTube çekimi yapmıştık biz. Türkiye'de İstanbul'da yenilenme merkezleri var. Daha doğrusu geri dönüşüm merkezleri var. Nedir geri dönüşüm merkezi? İşte bir otomobil sol taraftan ağır hasarlı ve artık kullanılamaz hale geldi. Fakat otomobilin sağ tarafındaki her şeyi pırıl pırıl kullanılabilir. Bu şu demek, aslında bir sağ kapıya ihtiyacınız varsa o sağ kapıyı gidip oradan alıp takabilirsiniz ve bir kapı üzerinde yaklaşık 30'un üzerinde parça var. Siz sağ kapı aldığınızda aslında 30 tane farklı parçayı alırken orada sadece 2 tane cıvatasından çıkartıp bu taraftaki aracınıza taktığınızda kullanabileceğiniz bir mekanizma, bir yapı, bir bölüm orada aslında var. Ama bu çok az kişi tarafından biliniyor. Biz aynı kapı için tekrar, özellikle araç ithalse, tekrar para ödüyoruz, tekrar yurt dışına döviz ödüyoruz, o kapının parçalarını alıyoruz, onun için ustalıklar ödüyoruz, işçilikler ödüyoruz vesaire, inanılmaz paralar ödüyoruz. Ama aslında bu geri dönüşüm merkezlerini hayatımıza geçirebilirsek, ki ben ziyaret ettiğim zaman görmüştüm, geri dönüşüm merkezinde en çok bulunan ürün mesela koltuk. Neden diye sordum. Dediler ki koltuk ihtiyacı en az ihtiyaç olan şey. İşte klima satılabiliyor, torpido satılabiliyor. İşte özellikle şeyler, radyo, teyp vesaire gibi parçalar çok ciddi satılıyor. Kapı, kaput, bagaj, bunlar inanılmaz satılıyor ama koltuk en az istenen ve talep görülen parça. Hatta oradaki arkadaşlar şey demişlerdi. Ya bunlar alın gidin, ne yapıyorsanız yapın, hani o kadar çok koltuk var ki, çünkü yenileme merkezi civatasına kadar dağıtılıyor ve bu civatasına kadar dağıtılan parçaların yeniden kullanılabiliyor olması lazım. Yenileme merkezleriyle birlikte, ki Renault'un başlattığı bu projeyi sonuna kadar destekliyorum. Yenileme merkezi dediğiniz şeyin aslında yenilenebilir halde diğer alanlara da, diğer noktalara da bir şekilde dönüşüyor olması lazım. Bununla birlikte yine YouTube programlarında anlattığımız bir şey vardı, işte turbo arızası. Turbo arızası. Turbo arızasıyla karşılaştığınız zaman geçmiş dönemde yapılan şey neydi? Turboyu at, yeni turboyu yerine tak, hayatına devam et. Oysa yeni turbo dediğiniz şey bugün 11 ise bu turbo Türkiye'de gerçekten çok ciddi anlamda uzman arkadaşlar tarafından yenisi 11 ise 2 birime yapılabilecek şekilde A'dan Z'ye 0 olarak yapılabiliyor. Bunu neden yapılmıyor diye hep sorgulamışızdır mesela. Neden yenisi? Almanların Ausstatt dedikleri bir yenileme sistemleri vardır. Ki bu şu anda bu telefonlarda falan da var, karşılaşmışsınızdır mutlaka. Yenilenmiş telefon, tamir edilmiş telefon, bunlar artık özellikle döviz kurlarının bu kadar yüksek olduğu, her şeyin fiyatının bu kadar çok arttığı dönemde yenilenmenin, yenisini almaktansa yenilenmişini almanın, çok daha uygun fiyatlı olarak almanın ve eldeki var olan şeyin ciddi anlamda değer kazanması gerektiğine inanıyorum. Bizim dönemimizin hemen hemen her yerde vardı. Ayakkabı tamircilerinden, terzilerinden şeyine kadar. Bugün bir tane düğmesi kopan pantolon neredeyse kullanılmıyor. Ya da atıyorum ayakkabının herhangi bir yerinde bir yırtık varsa artık çöpe atılıyor, ki bizim dönemimizde, bizim çocukluğumuzda, hatta gençliğimizde her şey birkaç kez dikilir, dikildikten sonra kullanılırdı. Tekrar oraya doğru gidiyoruz ve otomobildeki bu yeni yapılanmanın da yeniden yenilenmenin, bir şeyleri tamir edebilmenin, ki ben yetkili servislerin de aslında buraya doğru yönelmesi gerektiğini inanıyorum. Bugün yetkili servise gittiğiniz zaman da sizin karşınıza hep şu gelir. Bu değişmesi gerekiyor. Hayır, artık tamir edebilmeliyiz, ama firmalar özellikle son 15-20 yıldır sadece değiştirme üzerine bir tamir ve bakım sistemi uyguluyorlar. Bunun da bence kökten değişmesi lazım. Renault'un başlattığı bu yenileme çalışmasının hemen hemen her alana sirayet etmesi gerektiğine gerçekten inanıyorum. Bunun da altını çizelim, dediğim gibi servislerin de artık bu parça değişmeli, yerine evet bu parçaların tamiri gerekiyor, ama oralarda işte hep saat ücreti, aman ne kadar saat kaldı, lift kaç saat bağlandı, işte o kadar bağlanırsa benim bu kadar para kazanmam gerek gibi bir takım endişeler nedeniyle maalesef yenileme yerine ya da tamir yerine her şeyin değiştiği bir sisteme dönüyoruz. O yenilenen parçalarında birçoğunun aslında maalesef hurda yatılıp ziyan olduğunu biliyoruz, ki birçoğu yenilenebilir, tamir edilebilir parçalar bunlar. Son olarak bu hafta testini yaptığımız, Halit'le beraber görüşebildiğimiz çok kısa bir süre içerisinde testini yaptığımız, önümüzdeki hafta içerisinde yayınlayacağımız Hyundai Ioniq 5'ten de bahsetmek istiyorum. Son dönemde beni birçok elektrikli otomobil kullandım, birçok otomobil kullandım, testlerini yaptık, ama bu kadar keyif aldım ve beni mutlu eden bir otomobil olmadı, söyleyeyim. Tasarımı çok güzel, iç tasarımı çok güzel, dışı güzel. 306 beygirlik bir güce sahip ve 600 Nm tork var. Tam piyasa tabiri şey gibi derler, mermi gibi bir otomobil olmuş. Dünyada yılın otomobili seçilen Ioniq 5 gerçekten bu hafta içerisinde kullandığımızda benim için gönülleri fetheden bir otomobil oldu. Özellikle iç dizaynına bayıldım. Yani otomobilin içinde bindiğiniz zaman şey diyorsunuz, evet ya bu benim olmalı. Aslında C segmenti bir hatchback, ama yerden yüksekliği 16 milimetre olduğu için birazcık daha şey, hani gözü dolduran, acaba hani SUV gibi algılanan ama SUV olmayan bir C hatchback'ten bahsediyoruz. Ciddi anlamda keyifli, güzel bir otomobil. Yaklaşık olarak 400 küsür bir menzile sahip. Elektrikli otomobiller içerisinde bugün söylüyorum, hani ne kadar getirirse Hyundai çok satacağı bir model olur. Önümüzdeki dönem içerisinde de dediğim gibi Hyundai Ioniq 5 dünyada yılın otomobili seçilirken işte kardeşi ya da kuzeni diye tabir edeceğimiz Kia EV6 da Avrupa'da yılın otomobili seçildi. Aslında ikisi de aynı altyapıya sahip ama üst görünümleri ve tarzları farklı olan iki tane otomobil. Birisi dünyada, birisi de Avrupa'da yılın otomobili olarak seçildi. Fırsatınız varsa bir Hyundai showroom'un önünden geçiyorsanız da test etme imkanınız olsa da kullanın, keyif alın. Elektrikli otomobil dünyasına da geçiş yapabileceğiniz otomobillerden bir tanesi. Rakamı birazcık yüksek. 1.9 milyon TL civarında bir rakam var şu anda. 2 milyon liraya yakın bir fiyatı var ama elektrikli otomobiller içerisinde çok pahalı olmadığını söyleyebilirim. Halitsiz bir programın ama bir otomobil adamların daha sonuna geldik. Sürçülisan ettik. Affola, dinleyen ve değer veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftada Türkiye'nin Kafa Radyosu, Kafa Radyo mikrofonlarında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.